Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'den merhabalar efendim. 23 Kasım 2020 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Özetleri önce vereyim size. Bugün gündem çok yoğun. Hafta sonunun birikimi var. Covid-19 vakalarının sayısı 60 milyona koşuyor. Dünya çapında 1 milyon 400 bine koşuyor. Yine can kayıplarının sayısı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. dalga uyarısı geldi. 2021 ile birlikte bir üçüncü dalga beklentisi de var. G20 zirvesi yapıldı. Suudi Arabistan ev sahipliğinde diyeceğim ama sanal zirve video mesajlarıyla dünya liderleri katıldılar. Pandemi üzerineydi. Borçlar, işte gelişmemiş ülkeler, az gelişmiş ülkelerin borç yükünü hafifletme üzerine idi. Yeni teklifler geldi. Amerika'da Trump ısrar ediyor. 3 Kasım başkanlık seçimlerinin sonucunu kabul etmemekte. Georgia'da kaybettiği netleşmişti yeniden sayım sonrasında. Pensilvanya'da yargı kararını temize götüreceklerini açıkladı Trump'ın ekibi. Joe Biden yeni başkan, seçilmiş başkan olarak anılıyor. Özellikle Demokratik Parti çevrelerinde ekibini oluşturmaya çalışıyor Joe Biden. Tony Blinken'ın ismi geçiyor. Dışişleri Bakanlığı için Türkiye'de yakından ilgilendiren bir isim. Türk-Amerikan ilişkilerine dair mesajlar var, aktaracağım Hulusi Akar'dan. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileriyle ilgili mesajlar var. Özellikle son dönemde Cuma günü aktarmıştım. Joseph Borrell dönüm noktasındayız demişti. 10-11 Aralık'ta AB zirvesi var. Bu kez ciddi ciddi Türkiye'ye yaptırımlardan söz ediliyor. Ankara'dan da Avrupa Birliği ile ilişkileri yumuşatma yolunda hamleler var. İbrahim Kalın Brüksel'e yollandı. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yetkililerden mesajlar geldi. Ama biz bunları konuşurken bugün de Akdeniz'den yeni bir gerilim başlığı açıldı. Almanya'nın İrini Operasyonu Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyninin bir Türk gemisini Bingazi açıklarında durdurduğu haberi var. Bugün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine karşılıklı verilen mesajlara, bu son gelişmeye bakacağız. Almanya'ya bağlanacağız. Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir'le konuşacağız ve nereye gidiyoruz aralığa doğru. Yaklaştı artık, az bir vakit kaldı, konuşacağız. Orta Doğu'dan başlıklar var. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan kralıyla görüştü. Boykot uygulamaları Türkiye'ye gündeme gelmişti Suudi Arabistan tarafından. Orta Doğu'da yine Amerika'nın stratejik bombardıman uçakları B-52'leri bölgeye yolladığı haberleri geliyor. Acaba İran'a bir saldırı mı olacak diye tartışmalar var. Netanyahu İsrail lideri gizlice Suudi Arabistan'a gidip Veliaht Prens Salman'la görüşmüş. Bunun haberleri geldi. Suriye'de Velid Muallim'i kaybetmişti. Suriye yönetimi Dışişleri Bakanı emektar bir isimdi. Yerine Faysal Miktat atandı beklendiği gibi. Ve Dağlık Karabağ ateşkes anlaşması devam ediyor. Hafta sonu Rusya liderliği adeta çıkartma yaptı. Hem Ermenistan'a hem Azerbaycan'a. Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Şoygu gitti, Savunma Bakanı temaslarda bulundu. Anlaşmayı bozmaya çalışanlar bulunduğu mesajları öne çıktı efendim. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Programın ikinci yarısında da Yücel Özdemir'e bağlanacağız. Almanya'nın nabzını tutmaya çalışacağız. Başlamadan frekanslarımı aktarmak istiyorum hemen. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine bizi Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. YouTube sayfamızın linkini paylaşıyorum Twitter hesabımdan, oradan da bizi izleyebilirsiniz. Diyelim, bir de tıklarsanız, like'larsanız seviniriz diyelim, başlayalım. Evet, 58 milyonu aştı, 59 milyondan fazla dünya çapında vakaların sayısı Worldometer sitesine göre. Can kaybı da 1 milyon 370 binleri aştı, 1 milyon 400 bine yakın dersek yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 özel temsilcisi David Nabarro bu açıklamayı yapan. Avrupa'da özellikle ikinci dalga esiyor, kapanmalar başlamıştı. Üçüncü dalgadan bahsetti. İlk dalgaya tepki yetersiz kaldığı için ikinci dalganın çok yoğun patladığını belirtti ve üçüncü dalga 2021 başında üçüncü dalganın gelebileceğini söyledi. Amerika'da da durum parlak değil, 260 bini aştı can kaybı sayıları ve hastanelerdeki durumunda parlak olmadığı haberleri var. Avrupa'da, Fransa'da 20 binin altına indirdiler. 20 binin üstündeydi, 30 binleri aşmış idi günlük vaka sayıları, kapanmaya gitti kısmi de olsa Fransız yönetimi. Rusya'da 3 gün üst üste 24 binlere ulaştı vaka sayıları ve 25 binin üzerine çıktı. Son 24 saat için açıkladıkları rakam bu oldu. 2 milyon 114 bini de ulaştı. Her ne kadar Amerika gibi 12 milyonlarda olmasa bile Rusya'da da artıyor vaka sayıları. Orta Doğu'da, İran'da Sağlık Bakanı yardımcısı bakanını krizi kötü yönetmekle suçlayıp istifasını sundu. Yine Asya'da, Japonya'da vaka ve vaka sayıları ve can kaybı sayılarında artışlar var. Orada da tedbirler yeniden gündeme geliyor. Çin'den de bu işi kontrol altına aldı büyük ölçüde ama bir takım bölgelerde yine vakaların belirdiği yolunda haberler var. Türkiye'de 50 bine yaklaştı Türk Tabipler Birliği'nin anketi sonucunda. Cuma günü aktarmıştım. Vaka sayıları her 10 dakikada bir kişi Covid-19'dan ölüyor diye ikazda bulunmuştu Türk Tabipleri Birliği. Son açıkladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın rakam 6017 hastalık tanısı. Bakın, evlerde pozitif çıkıp vaka olanlardan bahsetmiyor. Türkiye'de açıklama biraz tuhaf yapılıyor. Başka ülkeler gibi vaka sayısı verilmiyor. Hastaneye yatırılan hasta olanların sayısı veriliyor. Covid-19'sanız, evinizde oturuyorsanız bu rakama dahil değilsiniz. Dolayısıyla uzmanlar 5 ile 10 ile çarpmak gerektiğini söylüyor. 139 can kaybı açıklaması var. Sağlıkçılar, ölen sağlıkçıların sayısı 160'ı buldu. Umutsuz, yorgun ve mutsuzlar diye Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'dan ikaz geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları var hafta sonu ama işte virüs akşam saat 8'den sonra çok sokaklarda geziyor. Biz de evde oturalım tarzında bir ya da işte 65 yaş üstü 10 ile 13 işte 20 yaş altı 13 ile 16 arasında geziyorlar sokakta, gezebiliyorlar. Böyle bir değişik durum. Batı'da da ya da Avrupa'da da farklı mı bu kısıtlamalar? Benzer dersek yeridir efendim. PCR testleri bu arada şişkin faturalar çıkartıyor hastaneler. Sağlık Bakanlığı uyarmış yaptırım uygulayacağız diye. 250 lira daha fazla para ödemeyin. Böyle belirlediler. Bu bile çok aslında ama herkes ödeyemez. Ve aile sahibisiniz 4-5 kişilik, ne yapacaksınız? Kaç milyon para mı vereceksiniz testinize? Tabii bunu da sorgulamak lazım ama o kadar neoliberal bir dönemde yaşıyoruz ki insan sağlığı parayla ölçülüyor. Devlet hastanelerinde test yaptırmanın hemen hemen imkansız olduğu da belirtiliyor efendim. Aşı ücretsiz olacak diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları var. Daha önce 5 milyon kişiye ücretsiz olacak dedi risk grubundaki. O yüzden ben aşı ücretsiz olacak mı olmayacak mı doğrusu açıklamalarından çok da anlamış değilim efendim. Dünya çapında tabii Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısı için Amerika Gıda İlaç Dairesi'ne resmi başvurusunu yapması hayırlı bir haber, belirtelim. Britanya'da Ocak'ta dağıtıma hazır olacağını bu aşının söylemiş durumda. Başka aşılar da var, Moderna var, ilk tescilli aşı Sputnik V var. İnsanlık aşıyı bekliyor diyoruz. Bu koşullarda G20 zirvesi, dünyanın gelişmiş 20 ekonomisinin G20 zirvesi liderlerin düzenlendi. Sanal ortamda dönem başkanı Suudi Arabistan'dı. Kapanış bildirisinde işte hem az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelesine yardım, hem borçların ötelenmesi, 46 ülke kredi borcunu ertelemek için başvurmuş, hem risk altındaki ülkelere yardım, paralar tahsis edilmesi, hem de ekonomilerin yeniden canlandırılması için çalışılması gibi güzel laflar sarf edildi efendim. İtalya'ya devretti Suudi Arabistan dönem başkanlığını. Hemen hemen herkesin mesajları benzer. Avrupa Birliği G20'den borç hafifletme çağrısı yaptı. Charles Michel'in, Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı'nın, Angela Merkel'in işte küresel zorluklar, küresel çaba, yani müthiş bir insanlık dayanışması var. Ama bunun altını biraz kazıdığınız zaman ne çıkıyor, o da ayrı bir mesele. G20 için video yolladı liderler. Merkel mesela, küresel zorluklar küresel çabayla aşılır, tedavi programına daha fazla fon ayırmalıyız gibi açıklamaları oldu. Adil dağıtılmalı. Aman ne güzel yani, bunlar çok iyi laflar da nasıl olacak da olacak o işler, ona kimse girmiyor. Birlikte çalışma, Britanya Başbakanı, dünya yol ayrımında demiş İtalya Başbakanı. Böyle hep yol ayrımlarındayız. Dünya sistemi ise hiç değişmiyor biliyorsunuz. Çin lideri Xi Jinping ise QR koduyla seyahat önerisi. Tabii seyahatler durdu, kimse hiçbir yere gidemiyor. Demiş ki ortak bir kod geliştirelim, uluslararası seyahat sistemi oluşturalım. Ama insan hakları örgütleri de bu kodlar daha geniş bir izleme ve ayrımcılığa sebebiyet verecek diyorlar. Hakikaten çok tedirgin edici, dünyanın nereye gittiği bağlamında bu salgın da aslında bu tarz uygulamaları meşrulaştırmaya yarıyor. Hayatlarımızı eskisi gibi sürdüremememize yarıyor. Çin bu arada 23 yoksul ülkenin $2.1 milyar borcunu ertelemiş. Ertelemeyip toptan iptal etseler daha iyi olmaz mı diye de düşünüyorum açıkçası. Sürekli bir erteleme, 6 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay böyle gidiyor. Rusya lideri de pandemi ortamında sosyal eşitsizlik riskinin artmasına izin vermemek için ek önlemlerden bahsetmiş. Konuşmasında işsizlik, yoksulluk, Rusya olarak bu işe bir şekilde kaynak aktarımıyla atlattıklarını söylemiş. Aşıların herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini söylemiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Ticaret Örgütü'nün korumacılık yaptırım politikasından, Dünya Sağlık Örgütü alternatifsiz demiş pardon. Ticaret Örgütü korumacılık yaptırımlar vazgeçilmeli demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajı var. İnşallah tüm insanlığın hizmetine Türkiye aşısını sunacak demiş. Dünya sisteminden şikayet etmiş Cumhurbaşkanı da. Evet, böyle şikayet ediyorlar. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Yemen'le ilgili açıklama yaptı. Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya milyonlarca insan hayatını kaybedebilir diye. 6 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Yemen'i yangın yerine çevirdi Amerika'nın desteğiyle. Obama yönetimi döneminde, Trump da değil, destek vermeye başladılar bu savaşa. Yemen'de de insanlar, acil önlem alınmazsa milyonlarca insan ölebilir diye de BM'den bir açıklama var efendim. Evet, Amerika seçimlerine gelelim. Georgia eyaletinin sonuçları, elle sayım yeniden yapıldı, netleşti. Biden çok az bir farkla kazanmış gözüküyor. Trump pes etmiyor. Pensilvanya'da yargıdan dönmüştü. Biraz da tuhaf bir yargı kararıydı. Gözlemcilere izin verilmediğini belirten başvuruya mahkeme, ne yapalım, kurallar her eyalette farklı, bu eyalette öyle kural yokmuş, İzin vermemişler, ne olacak diyerek bir karar vermişti Pensilvanya. Temize götürme kararı almış Trump'ın ekibi Pensilvanya'daki yargı kararını. Trump yenilgiyi kabul etmiyor. Sözcüsü açıklama yaptı. İncelenmesi gereken suçlamalar var dedi McEnany. Beyaz Saray sözcüsü, Amerikan tarihinde hiçbir zaman bu kadar büyük çaplı bir oy yolsuzluğu denenmemişti. Tespitlerimizin incelenmesini istiyoruz. Dava süreçleriyle ilgileniyor Trump. Bunun bitmesi gerekiyor, bir açıklama yapmak ve geçiş süreci Joe Biden'a, devir sürecinin başlaması için demiş. Trump çıktığı hafta sonu ilaç şirketlerini suçladı, Pfizer gibi. Aşıları sırf kendisi başkan olduğu için açıklamadıklarını öncesinde söyledi. Hani faydası olur ve tekrar seçimi kazanır diye. Eğer ben başkan olsaydım 4 yıl daha aşı bulamazdı bu şirketler gibi çok kritik de laflar etti. Kendilerinin ilaç fiyatlarını düşürdüklerini, simsarları devre dışı bıraktıklarını, özellikle yaşlılar için. Onun için de ilaç sektörünün kendisinden intikam aldığını dile getirdi. Bu arada Trump'ın oğlu Trump Jr. da pozitif çıkmış iddialara göre ve karantinaya girmiş. Joe Biden'a devretmiyor dedik Trump. Bir de tweet attı tabii. Neden hızla bu kadar kabine oluşturuyor? Mahkemeler, kanun yapıcılar ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Umarım dünya izliyor diye bir tweet paylaşımı yaptı. Twitter'da hemen uyarı etiketi koymuş Trump'ın paylaşımına. Biden devam ediyor oğluna. Dışişleri Bakanlığı'na Antony Blinken'ı getireceği iddiaları vardı zaten. İyice ayyuka çıktı. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yardımcısı, 58 yaşında bir isim, Obama döneminin aynı zamanda Dışişleri Bakan Yardımcısı. İşte Suriye'de Esad gitsin, YPG'yi destekleyelim, efendim Kıbrıs'ta federasyon olsun, Rusya Çin'e set çekilsin, otoriter onlar gibi söylemler olan bir isim. Suriye'de kimyasal sahneleme, silah sahnelemesini sahiplenmiş, Trump'ı alkışlamış bir isim aynı zamanda Antony Blinken. 15 Temmuz sonrası da Obama yönetimi Ankara'ya kendisini göndermiş idi. Türkiye ile Joe Biden döneminde yeniden oturulup konuşulacağına dair son dönemde yaptığı açıklamalarda olduğunu belirtelim. Efendim durum bu. Avrupa Birliği birazdan Yücel Özdemir'le konuşacağız. Avrupa Birliği Türkiye meselelerini, ama Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik iktidar değişimi sonrası ilişkiler nasıl olacak çalışmaları da yürütülüyor. Bir stratejik pusula hazırlanmış, biraz böyle gizli, içeriği tam bilinmiyor ama ABD ile ilişkilerin yine eski stratejik ortaklığa dönmesi, ancak biraz da özerklik olması, bağımlılığın tersi bir ilişki biçiminin yaratılması ele alınıyor. 2 yıl içerisinde strateji oluşturulacakmış. NATO'dan ve ABD'den kopmadan bir AB tanımlaması yapmak için kıvranan bir Avrupa Birliği olduğunu belirtsek yanlış olmaz herhalde. Özellikle denizlerdeki varlık arttırılmalı diye de bir vurgu yapan belge var. İlk kez yıllık savunma değerlendirmesi çıkartmışlar. O savunma değerlendirmesinde geçiyor bütün bunlar. Amerika Birleşik Devletleri Trump altında, yönetimi altında Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi. Bu anlaşma 92 senesinde imzalandı. 34 ülke var. Türkiye de işin içerisine dahil ve Açık Semalar Anlaşması aslında askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek için uygulanan bir anlaşmaydı. Silah kontrolleri, birbirlerini silahsız keşif uçuşlarına izin veren yönleri vardı. Amerika çekildi şimdi bundan. Kremlin'den üzücü açıklaması geldi ve Rusya için kabul edilemez sonuçlar doğuracağı, Avrupa'nın güvenliğini sağlamayacağı vurgusu da geldi. Vladimir Putin hafta sonu Amerika ile ilişkilere dair konuştu. Amerikan seçimlerini bir takım sıkıntılar olduğunun anlaşıldığını belirtti. Bizzat içeride yaşanan, ama bu bizim işimiz değil diye altını çizdi. Kazananı tebrik etme konusunda hukuki sonuçları beklediklerini dile getirdi. Gizli bir nedeni yok dedi. İki tarafa da saygılıyız. Kim gelirse mecburen çalışacağız dedi. Putin ayrıca ilişkiler bozulur mu Joe Biden başkanlığında diye sorulduğu zaman, zaten bozuk, bozuk olanı bozamazsın ki diye bir değerlendirme yapmış. Bugün Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da başkanlık seçimlerinin resmi galibi açıklandığı zaman, o zaman tebrik edeceğiz diye bir açıklama yapmış durumda. Türkiye'de hareketli, Amerika'daki yeni yönetime hazırlanma alametleri var. Halifax Güvenlik Forumu vardı. Yine video konferans, artık hayatımızın gerçeği. Ben de öyle yapıyorum burada evden. Hulusi Akar bu Halifax Güvenlik Forumu'na video konferansla katılmış. Genel olarak ABD ile ilişkiler, bazen iniş çıkışlar olur diyor, ama unutmayalım ki diyor, uzun bir işbirliği dönemimiz var, bütün zorlukların üstesinden gelmişiz diyor. 70 yıla yakın sürelik müttefikliğe vurgu yapmış Hulusi Akar. S-400 meselesi, F-35 meselesi, endişeleri var Amerika'nın ama gidermek için hazırız demiş. Türkiye çok önemli bir ülke NATO için demiş. ABD ve bölgesel bir güç olan Türkiye'nin birbirlerini tamamlamaya devam edeceğine inanıyorum vurgusu da yapmış durumda. Hafta sonu Türkiye liderliğinden Avrupa ile ilgili çıkışlar geldi. Birazdan Yücel Özdemir'le konuşacağız. 10-11 Aralık'ta AB zirvesi var. Bu sefer hem Joseph Borrell'ın dönüm noktasında izlemesi, hem Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yaptırımların söz konusu olabileceğini açıkça ima etmesi dikkat çekiyor. Öncesinde Brüksel'e İbrahim Kalın gitti, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ve bir takım mesajlar verdi, temaslarda bulundu. Daha alt düzeyde tabii işte Charles Michel, Konsey Başkanı'nın dış politika danışmanı, efendim Komisyon Başkanı Van der Leyen'in kabine şefi, Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri gibi isimlerle ayrı ayrı görüşmüş. Sonra da burada mesajlar vermiş. Siyasi diyalog, işte güncelleme, gümrük birliğinin, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini ilgilendiren konular. Kıbrıs'ta yeni fikirlere ihtiyaç var demiş. Yunanistan'la istikşafi görüşmelere hazırız demiş. Türkiye için Avrupa Birliği üyeliği stratejik öncelik diye bir cümlesi var. Çok enteresan hakikaten. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin arttığının altını çizmiş. Yeni dinamizm kazanacak güven ilişkisi kurmak lazım demiş. Stratejik akılla bakmak lazım ilişkilere demiş İbrahim Kalın. Aynı zamanda dönüşte de NTV'ye konuştu. Orada da özellikle tabii Bülent Arınç'ın açıklamaları vardı. Osman Kavala'nın adeta rehin haline geldi ve Selahattin Demirtaş aynı zamanda onların serbest bırakılmasına dair biraz AKP'nin içerisinden bir eleştiri olarak algılanmıştı. Gerçi hemen birkaç gün beklendikten sonra reddedildi bunlar. Hani buralara fazla girmek istememiş İbrahim Kalın NTV'de ama AB kriterlerine vurgu yapmış. AB perspektifi tümüyle kaybedilmedi demiş. Biden seçildi, çok fark etmez. Türkiye ile ilişkiler kenara atılabilecek bir ülke değil demiş NTV'ye. Yaptırım meselesi de yeni değil. Türkiye'ye yaptırım diliyle konuşmamaları lazım vurgusu yapıyor. AB ile ilgili olarak da aynı şekilde Türkiye'nin ekonomik, siyasi, güvenlik anlamda ortak noktaların çok fazla olduğunu belirtiyor. Ve yine yaptırım dili hani AB yaptırım uygulayacak, onun için Türk hükümeti üslubunu yumuşatıyor gibi söylemler var. Hangi şirkete uygulayacaksınız yaptırımları? Gemilere, mühendislere netice alacağınızı düşünüyor musunuz diye de NTV'ye söylüyor. Brüksel'deki mesajlarında bunlar yok tabii, onu belirtelim. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk kongrelerinde yaptığı açıklamalar var bu konuda. Reformlardan bahsetti. Yani şimdi 18 yıldır iktidarda olduğu için iyi gidiyordu. Ekonomi çok süper diyordu Cumhurbaşkanı. Hukukta süper diyordu. Şimdi neden reform ihtiyacı doğduğunu çok herhalde Avrupalılar da merak ediyor olsalar gerek. Yeni dönem başlatıyoruz. Altyapımızı geliştireceğiz diyor Cumhurbaşkanı. 2023 hedefleri, terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Bir takım, yani isim vermiyor Cumhurbaşkanı. Ben de anlayamıyorum kim kullanmış, yani bir takım hayaletler var. Onlarla mı kavga ediyor onu anlayamadık ama Türkiye'yi terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Hareketlerle zinciri kırdık. Libya'da darbecileri kullanarak, o Libya başka bir ülkeden bahsediyor, Türkiye'den değil. Kafkasya'da acılara biz son verdik. Zafer sevinci yaşadık diyor Cumhurbaşkanı kongrede. AB ayrımcılık yapmasın diyor bir yandan. Bir yandan ABD ile ilişkilerin, müttefiklik ilişkilerinin aktif olarak kullanılması arzusunu dile getiriyor. Rusya ve İran'la da köklü ilişkilerimiz var, asla göz ardı edemeyiz diye de eklemiş hafta sonu yaptığı ilk açıklama. Sonra bir daha konuştu. Onda da Bülent Arınç'ın açıklamaları, içeriden eleştiriler hukuk sistemiyle ilgili, ona değindi. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada bulunmayız. Bizimle alakası olmayan bireysel açıklamalar diye nitelendirdi. Parti içerisindeki krizlere atıf yapılmaması, oraya yorulmamasını istedi. Bir de Devlet Bahçeli MHP liderine şükranlarını da sunduğunu gördük. Yine Suriye'de IŞİD'le göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olduğunu Türkiye'nin söylemiş. Tabi Avrupa'da da siyasal İslam tartışmaları devam ediyor. Şimdi Oruç Reis'in görev süresini 29 Kasım'a kadar uzattı, uzatıldı, açıklandı. Ve Yunanistan'ın eleştirileri burada bu noktada var. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin yükselen tansiyonu söylemle değil eylemle düşürmesini beklediklerini söylemiş. Yani böyle mesajlar veriyorsunuz da sonuçta ne değişiyor demeye getirmişler. Tam bunlar konuşulurken bugün geldi haberi. Pazar günü olan bir olay. Bugün de pazartesi zaten. Yeni yansıyor. Akdeniz'de İrini harekatı var. Libya'ya silah ambargosu. Kapışan taraflar, bölünmüş bir Libya var biliyorsunuz. İşte orada İhvancı hükümete silah taşıdığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durduruyor. Alman fırkateyni aramaya izin verilmiyor. Denetimi kesip terk ediyorlar. Almanya'dan henüz açıklama yok. Bingazi'nin 200 kilometre kuzeyinde gerçekleşmiş, Misrata'ya gittiği söyleniyor. Komutan olarak da İtalyan donanmasından Fabio Agostini diye görüyorum burada. Şimdi Anadolu Ajansı'nda Yunan komutan demiş, İtalyan komutan diye geçiyor ama bilemedim tam doğrusunu, ikisini de aktarmış olayım. Türkiye'den izin alınmadığı ifadeleri var, vurgusu var ki Ankara'dan sert tepki geldi. İrini operasyonunu sorgulayan bir tepki bu. Yetkisiz ve güç kullanarak yapılan eylemi protesto ediyoruz dedi Ankara. Personele suçlu muamelesi yapılmış olmasını da esefle karşıladıklarını belirttiler. İrini operasyonunda meşruiyetini sorgulamışlar. Trablus'taki hükümete yardımın engelli. Ama BM silah ambargosu var. Türkiye'nin de uyuması lazım o ambargoya. Ben anlamadım neyin nasıl sorgulandığını. Türkiye tanımıyor mu BM silah ambargosu kararını? Çünkü İrini operasyonu o ambargoyu denetlemek için tesis edilmiş bir operasyon. Önceden keşke itiraz etseydi yüksek sesle ve değiştirseydi Türkiye diye insan düşünüyor. Alman tarafı tabii bir şey bulundu mu, silah bulundu mu yoksa insani yardım mı, o da belli değil. Ama herhalde gerilime bir başka faktör olacak bütün bunlar diye görüyorum. Bu arada hafta sonu Arap medyasına da Libya'daki bu önde gelenlerin oluşturduğu bir kabine var. Yüksek Konsey Muhammed Misbah Türk işgali altında olduklarını söylemiş ve şimdi yeni ateşkes ilan edildi. İkiye bölünmüş Libya'da ve ortak hükümet BM kurmaya çalışıyor. Türkiye geri çekilmeden bu anlaşmanın yürüyemeyeceğine dair açıklamalar yapmış El Misbahi. Bu da dikkat çekici efendim. Evet, Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da Suudi Arabistan Kralı Salman'la görüştü. G20 zirvesi de vesilesiyle boykot olmadığını resmi anlamda dile getirmiş Suudi Kralı. Dışişleri Bakanlığı yapmış açıklamayı. Faysal bin Farhan Al Suud yapmış. İyi ilişkilerimiz var diye ama zaten resmi değil. Odalar vasıtasıyla takır takır uyguluyorlar boykotu. Çok haberleri geldi. Amerika'nın Orta Doğu'ya B-52H Stratfortress stratejik bombardıman uçaklarını gönderdiği haberleri var. Acaba Trump İran'ı vurmaya kalkar mı diye kaygılar vardı ki Joe Biden yönetimi döneminde nükleer anlaşmaya dönülebileceği iddiaları da vardı. Tarihi ve dikkat çekici bir gelişme, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gizlice gidip Veliaht Prens bin Salman'la görüştüğü haberi. Pompeo ziyaret etmişti geçen hafta bölgeyi. İsrail'i 3 günlük ziyaret yapmış idi. Üçlü görüşme gerçekleştirmişler. Haaretz'in haberi bu. Mossad şefi Yossi Cohen de gitmiş Suudi Arabistan'a ki başkanlık seçimlerinden sonra Suudi Arabistan'la da normalleşme başlayacağı yolunda haberler zaten gelmişti efendim. Bin Salman bu arada bu ziyaretle ilgili Bin Salman görüşmeye dair Suudi kaynakları, Suudi ajansı da açıklama yapmış durumda, doğrulamışlar. Bölgedeki gelişmelerin ele alındığında söylemişler. Çok dikkat çekici Suudi Arabistan'ın İsrail'e normalleşmesi. Hani Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tabii ki önemliydi ama Suudi Arabistan Arap dünyasının tırnak içinde lider ülkesi konumuyla öne çıkıyor. Velid Muallim hayatını yitirmişti. 79 yaşında emektar Dışişleri Bakanı diyelim, Sünni asıllıydı ve rejim değişikliği için kullanılmaya çalışmış ve itiraz bayrağı çekmişti. Önemli bir isimdi. Yerine Miktat Faysal getirildi beklendiği gibi Suriye'de. Yine aynı şekilde başarılı BM daimi temsilcisi Batılılara belki Suriye'de olup bitenleri BM kürsüsünden aktaran isim Başar Caferi Dışişleri Bakan Yardımcısı yapılmış efendim. Ve New York daimi temsilciliğine de Bassam Sabah getirilmiş Suriye yönetiminde. Evet, şimdi ve Karabağ'a geldik. Barış gücü misyonu Rusya'nın konuşlandığı Laçin Koridoru Stepanakert Han kendine ve UNICEF'i davet ettiler hafta sonunda. Ermenilerin tarihi değerleri var, iade edilen bu savaş sonrasında ya Azerbaycan'a iade edilen topraklarda antik Ermeni eserleri var. Dadivank örneğin manastırı. Vladimir Putin'in açıklamaları vardı. Rusya arabulucu rolü yaptı ve bu anlaşmayı sadece Rusya kotardı vurgusunu yaptığı. Karabağ'ın tabii aidiyetiyle ilgili Rusya bir televizyona yaptığı değerlendirmede Azerbaycan'a ait olduğunu, ayrılmaz parçası olduğunu vurgulaması da dikkat çekiciydi kendisinin. Sergey Lavrov ve Şoygu'dan oluşan kalabalık bir heyet bölgeye, Güney Kafkasya'ya çıkartma yaptı. Hafta sonunda Ermeni liderliği, Ermenistan liderliği ve Azerbaycan liderliğiyle görüştüler. Sergey Lavrov, anlaşmanın uygulanmasını yavaşlatmaya yönelik bir takım girişimler olduğunu ve bunların başarısız olacağını vurguladı. yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Biraz Agit Mins grubunun aslında etkisiz kalan güçleri Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa oldu, teslim etmek gerekiyor. Ve belki de onların bu işi bozmaya çalıştıkları kaygıları olabilir. İnsani sorunları çözmek için her türlü insani yardımlar düzenlenmiş durumda, barış güçleri orada. Paşinyan yapıcı görüşme yaptık dediği Aliyev aynı şekilde hem Şoygu'yla hem de Lavrov'la ayrı ayrı görüştüler. Anlaşma yürürlükte, kesinlikle bozulmayacak diye teminatta verdiler efendim hafta sonunda. Bakü'de de aynı şekilde hem Aliyev'le Hasanov'la hem görüşme yapıldı, hem Sarkisyan'la Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapıldı. Aliyev Rusya ve Türkiye bizim için dost iki ülkedir vurgusu yaptı. Böyle gelişmeler vardı. Türkiye'de de tezkere çıkartıldı biliyorsunuz. Türk askeri gidecek. Tabii Azerbaycan topraklarında bir gözlem misyonu olacak. Barış güçleriyle alakası yok. İHA'larla izlenecek yapılan açıklamaya göre ve katkıda bulunacak bu anlaşmanın devam etmesine. Cumhurbaşkanının da hafta sonu açıklamaları vardı bu konuda da. Rusya ile ortak çabalarımız sayesinde varılan bir anlaşmayla sıcak çatışmayı bitirdik dedi Cumhurbaşkanı. Tabii Türk tarafı savaşın sonuna kadar götürülmesini sonuna kadar savundu bu süreçte ve Putin tarafından ikna edildiğini biz Rusya liderliğinden öğrenmiştik. Cumhurbaşkanı ise ortak çaba sayesinde savaşın bitirildiğini söylemiş. Türkiye'nin yayılmacı bir anlayış içinde olmadığı, müdahaleci anlayış içinde olmadığı gibi başka konularda da mesajları var efendim. Bir ara verelim. The Angry River'ı dinleyeceğiz. Hatfield, Father John Misty ve Istva'dan gelecek. Bir nefeslenelim. Az sonra Yücel Özdemir'e bağlanacağız. Türkiye-Avrupa ilişkileri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Face of the lost, forgotten child. The darkest need, the slowest speed, the dead unreconciled. These photographs mean nothing to the poison that they take. Before a moment's glory, the light begins to fade. To leave nothing left to pay. The river goes where the current flows. The lightning must destroy. Events conspire to set a fire. The methods we employ. These dead men walk on water. Cold blood runs through their veins. The angry river rises as we step into the rain.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Yücel Özdemir, Evrensel Gazetesi temsilcisi. Hoş geldiniz Yücel Bey yayınımıza.
Teşekkürler Ceyda Hanım.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Size haber ettiğimde bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde çok enteresan mesajlar veriliyor son 3-4 gündür. Özellikle zirve öncesinde 10-11 Aralık'ta diye belirtmiştim ama bugün bir başka bir krize uyandık. O yüzden onunla başlamak istiyorum. Şimdi daha önce Fransa'yla da benzeri yaşanmıştı. Bölünmüş bir Libya var. İki ayrı hükümet var tanınan, doğusunda batısında. Türkiye batısındakini tanıyor ve silah ambargosu var. Türkiye'nin de uyduğu BM silah ambargosu. Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu doğrultusunda da denetleniyor. Şimdi yeniden bir Türk gemisi üzerinden durdurmuş, bu sefer Almanya durdurmuş ve bir kriz çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'ndan İrini Harekatı AB tarafından yürütülen ama amacı ve faydası tartışmaya açık bir harekattır diyen bir açıklama geldi. Sert de bir tepki var. Alman tarafından henüz bir şey görmedim. Önce bunu sorayım. Nedir son gelişmeler bu noktada? Almanya niye böyle bir operasyon yürütmüş? İtalyan komutanı olduğu söyleniyor. Alman fırkateyni diye geçiyor. Bilgiler Yunan, doğru mu? Onu doğru mu? Doğru mu? Onu da sorayım.
Yunan komutan oldu. Evet. Evet.
Bir Yunan komutanı ben de andım ama bir de İtalyan komutan da geçiyor. Biraz karışık. Alman fırkateyni diye vardı. Hangisi doğrudur ve nedir burada aslında olay?
Şöyle, operasyonu yapan Almanya oldu. Net. Zaten bu sabah Hı-hı. Alman basınında da ayrıntılı bir şekilde konuyla ilgili bilgiler yer almaya başlandı. Yani Türk bandralı geminin Bengazi açıklarında 200 kilometre açıklarında durduruldu ve Alman askerleri tarafından aranma yapmak istendiği açık olarak belirtiliyor. Ancak Türk bandralı olduğu için Türkiye'nin arama işlemine izin vermesi gerekiyor. Hı hı. Ve yapılan görüşmelerden sonra Türkiye gemide aramaya izin vermedi ve vermeyince de geri çekilmek zorunda kaldı. Alman askerleri deniliyor. Bu pazarlıklar 4 saat sürmüş. Bugün de Der Spiegel dergisinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Ve tabii ki bu şu anda Almanya'daki algısı ve Alman basınında verildiği hal silah kaçakçılığına karşı operasyon diye veriliyor. Yani Türkiye'nin gemide arama yapmaya izin vermemesi o şüpheleri güçlendiriyor. Yani bu gemi Libya'da dediğiniz gibi Türkiye tarafından tanınmış olan hükümete silah mı götürdü? Ve bu konuda İrini'nin merkezinde de çok sayıda bilginin olduğu ifade ediliyor. Hatta bugünkü basında yani Spiegel'de özellikle öne çıkılıyor. Daha önce de benzer bir arama yapılmış başka bir gemide ve o gemide de sadece savaş uçaklarında kullanılan benzin bulunmuş. Götürülmek üzere. Dolayısıyla şimdi Türkiye tam olarak şunu demiyor anlayabildiğim kadarıyla benim de okuduğum açıklamalarda. Hayır bu gemide silah yoktu ve biz bunu izin vermedik demiyor. Sadece Almanya'nın bu operasyon daha doğrusu İrini adıyla görevlendirilen Avrupa Birliği misyonunun arama yetkisi olmadığı ifade ediliyor. Halbuki biliyoruz ki bu yılın başında Berlin'de biliyorsunuz Libya konferansı yapıldı. Evet. Bu Libya konferansında bütün konferans katılımcısı olan ülkeler taraflara silah ambargosu uygulanması konusunda anlaşmışlardı. Bu taraflar derken hem Türkiye'nin tanıdığı ve Avrupa Birliği'nde tanıdığı resmi hükümet, Saraç hükümeti hem de karşıda Halife Haftar'ın temsil ettiği kesime karşı yani bütün çatışan güçlere karşı silah ambargosu kararı alınmıştı. Şimdi bu tabii ki Türkiye'yi yeniden bir zan altında bırakıyor. Türkiye'nin aramaya izin vermemesi ve muhtemelen daha önce biliyorsunuz zaten Fransa ile de benzer bir gelişme yaşanmıştı. Türkiye üzerindeki zanı güçlendiriyor.
Evet. Peki şimdi geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan da işittik. Bir Joseph Borrell'ın da dönüm noktası vurgusu var. Aralık'ta yeniden toplanıyor. Biraz dondurulmuştu. Ekim'deydi değil mi Avrupa Birliği zirvesi? Çok da tartıştık. Siz de hatta programda son zirveden yaptırım çıkmayacağını öngörmüştünüz isabetle. Şimdi tabii biraz daha işler gergin gibi gözüküyor ki Ankara'dan da Avrupa Birliği'nin üyeliğin stratejik hedef olduğu yolunda bir takım mesajlar, hani biraz da Amerika'da belki yönetim değişiyor, transatlantik bağları vesaire, böyle bir yumuşama mesajları, İbrahim Kalın'ın Brüksel'e gönderilmesi, böyle çok hızlı gelişen bir reform başlıkları çıktı. Şimdi bu olay ne kadar etkileyecek onu bilmiyoruz ama Ankara'dan gelen bu mesajlar Avrupa'da, Almanya'da en başta, en önemlisi Almanya, nasıl karşılanıyor, nasıl anlaşılıyor, nasıl algılanıyor diye sorayım size.
Doğrusunu sorarsanız Alman basında özellikle İbrahim Kalın'ın ziyaretiyle ilgili fazla bilgi yok. Yani kimse fazla görmedi. Ancak birkaç gazetede son olarak işte Türkiye'den yönümüz Avrupa, stratejik ortaklığımız gibi, Erdoğan yeniden bir yüzünü Avrupa'ya mı döndü, soru işaretli bazı makaleler çıkmaya başlandı. Ama burada çok temkin de ifade ediliyor. Yani evet, artık Türkiye bundan sonra Avrupa ile birlikte hareket edecek de denilmiyor. Biraz arkasında acaba neler var diye de düşünülüyor. Dolayısıyla çok güven verici bir yaklaşım olmuyor. Ama benzer bir yaklaşım aslında, dikkat edersiniz Ceyda Hanım, 1 Ekim'deki zirve öncesinde de olmuştu. 1 Ekim'den önce de Türkiye, biliyorsunuz, Reis Oruç gemisini geri çekmişti ve tamir amaçlı çekmişti, ama bu tam zirve öncesine denk gelmişti.
Evet.
Ve bu tabii ki Avrupa Birliği tarafından iyi niyet olarak değerlendirilmişti. Sanki Türkiye Akdeniz'deki bütün bu gerilimin tansiyonu düşürmek için bundan sonra diyalog yollarına başvuracaktı ve bu özellikle Fransa'ya karşı, Yunanistan'a karşı daha yumuşak bir siyaseti izleyen Almanya'nın elini güçlendirmişti. Ve Almanya da bu çerçevede hemen yaptırım kararlarının çıkmaması için zirvede bir karar almıştı. Demin onu dediğiniz gibi konuşmuştuk.
Evet.
Şimdi İbrahim Kalın'ın ziyareti de benzer bir manevra mı acaba? Zaman kazanmaya yönelik. Hem Türkiye tarafının hem de Almanya tarafının birden hemen karşı karşıya alıp bir yaptırımları uygulayıp Türkiye'yi diğer tarafa iten bir pozisyon değil. Hayır, Türkiye yönünü Avrupa'ya dönmüş ve bu konuda bazı adımlar atma niyetinde ve biz daha zaman tanıyalım. Bu ama son, özellikle bu Libya'da biraz önce konuştuğumuz gelişmeyle bağlantılı olarak Almanya eski pozisyonu koruyacak mı, korumayacak mı? Şu anda Maas'ın verdiği mesaj, Türkiye aslında Merkel de geçen hafta böyle bir mesaj verdi.
Evet.
Türkiye'yi haydi bir şeyler yapın. Yani bizi tatmin edecek bir şeyler yapın. En azından biz eğer Fransa'nın ve Yunanistan'ın istediği sertlikte önlemler önüne geçmek istiyorsanız, o zaman bizim de elimizi güçlendirin. Sanki böyle bir okuma geliyor bana. Hem Avrupa Birliği dönem başkanı çünkü Almanya. Bu konuda bir diplomatik trafiğin en azından arka koridorlarda sürdüğünü görüyoruz. Ama ne kadar bu zirvede gerçekleşir, ne kadar etkili olur, şu anki pozisyonlara baktığımızda bence ben biraz zor görüyorum. Çünkü zaman daralıyor sürekli ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönüne dönmesi için Akdeniz'deki politikasını değiştirmesi lazım. Ve bunu Jose Borrell zaten açık olarak söyledi. Türk dış politikasında Akdeniz'de köklü bir değişim olması gerekiyor dedi. Demek ki o değişiklik olmadığı takdirde bundan sonra çok fazla tamir edilebilecek bir süreç yok. Şu anda biz daha önce aslında Ceyda Hanım, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri daha çok Türkiye'de demokrasi, insan hakları, ekonomi gibi çerçevede konuşuyorduk. Türkiye'nin içerisinde bu Avrupa uyum yasalarıyla bağlanıp konuşuyorduk. Ama artık Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri Türkiye'nin iç siyasetindeki, içindeki gelişmelerden çok Türkiye'nin dışındaki gelişmeler, Türkiye'nin dışarıdaki gelişmelerle bağlantılı izlediği siyasete bağlı hale geldi ve bu da tabii ki çıkarlar çatışmasının sertleştiğini ve Türkiye demokrasi konusunda bazı uzlaşabilir ama dış politikada uzlaşmayacağı çok nokta var.
Evet, yani iç politika Türkiye'nin yönelimi olmaktan çıktı, dış politikadaki hevesleri oldu daha fazla bir, hakikaten böyle de özetlenebilir durum. Şimdi bu noktada Enteresan olan geçtiğimiz haftalarda özellikle Dağlık Karabağ meselesi, başka Akdeniz meselesi, İslamofobi, kafa kesme olayları, işte İslami faşizm tabii Avrupa'da hakikaten bu kafa kesme olayları da Fransa bazlı, Avusturya'da, Viyana'daki saldırılar derken Cumhurbaşkanı Nazizm çıkışı yaptı yine. Almanya'yı da andı ama Angela Merkel yanıt vermedi hiç. Yani daha önce duyulan rahatsızlığı da biliyoruz biz. Hiç yanıt vermedi. Kullanım değeri bilindiği için mi yapılıyor? Bu süreci nasıl etkileyecek? Ya da gömüldü mü bu söylemler? Yani nasıl okumak lazım? Tuhaf da bir resim oluşuyor. Bir ülkenin lideri konuşuyor. Karşı taraftaki de hiç iplemiyor bile. Böyle de bir durum var. Nasıl anlamak lazım bu Almanya'nın bu çerçevede? Bir de ülkücüleri de ekleyerek, bozkurtları da ekleyerek sorayım. Çünkü Almanya'da da yasaklanıyor şimdi. Onu da altın çizerek.
Aslında şöyle özetleyebiliriz. Erdoğan bağırdıkça Avrupa'da Türkiye'nin etki alanı daralıyor. Yani Avrupalılar Erdoğan'ın tarzıyla bağırmıyor ama iş kendilerine göre iş yapıyorlar. Öyle diyelim. Çünkü İslamofobi üzerindeki yapılan tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öğretmen Samuel Petri'nin katledilmesini, kafasının kesilmesini alçakça bir saldırı olarak değerlendirip ondan sonra Avrupa'nın eleştirilerini yapsaydı belki anlaşılırdı ama Erdoğan hiç ona değinmedi neredeyse. Tamamen Fransa'nın işte bazı Müslümanlara yönelik saldırıları, yasakları vesaire. Biraz aynı dönemde Berlin'de bir caminin polis tarafından basılmasını hemen birden İslami değerler üzerindeki bir şeyi güçlendirdi ve bu tabii ki Avrupa'da tepki gösterdi ve Erdoğan geçmişte de biliyorsunuz Merkel'i ve Almanya'yı Hitler faşizmi tarihiyle hatırlatmıştı. Bunların yaptığı buydu ama bu yüksek tarzdan bir cevap vermedi. Anlayabildiğimiz kadarıyla Bozkurtçular hareketiyle birlikte doğrudan Türkiye'nin kontrolü altındaki hareketlere karşı adım adım çember daralıyor. Yani bu evrenseldeki yazımda geçen hafta Bozkurtçuların yasaklanması aslında Erdoğan'a bir mesaj. Yani çünkü doğrudan Türkiye ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor ve bunların kışkırtıcılık yaptığı biliniyor. Toplumu içe kapattığı biliniyor. Eğer Erdoğan bunlara yani bugünkü politikasına devam ederse doğrudan Erdoğan'a bağlı kurumlar var bu Almanya'da. Bunların başında doğrudan AKP'nin uzantısı olan, devamı olan Uluslararası Demokratlar Birliği var örneğin. Daha doğrusu Diyanet İşleri'nin doğrudan Avrupa Birliği'ndeki uzantısı olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği var ve bunun üzerinde de şu anda tartışma yürütülüyor. Özellikle Türkiye'den imamların Avrupa'ya gönderilmesi, Almanya'ya gönderilmesi şimdi değişik versiyonlarla engellenme süreci var. Bunu Avusturya yapmıştı. Yani
yaptı.
Türkiye'nin
evet.
Avrupa'daki etkisini, siyasi etkisini özellikle Türkiye kökenli göçmenler üzerinden etkisini güçlendirme çalışmasına Almanya'da böyle işte şu anda Bozkurtçular tam Almanya açısından diyeyim yasaklanmış değil. Ama İçişleri Bakanlığı'na doğrudan yetki verildi parlamento tarafından ve her an yasaklanabilir. Ve her an bu konuda adımlar atılabilir. Dolayısıyla Türkiye'den Avrupa'ya bu türden çıkışlar yapıldığı sürece Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin bunlar AKP'li olsun olmasın bunların yaşamı daha da zorlaştırılıyor. Bunların kurmuş olduğu en azından Avrupa'daki yaşama dair ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar varsa bunların kendi faaliyet alanını zorlaştırıyor ve gerçekten de bir dış politika argümanı olarak içeride belki dini ve milli değerlerin körüklemesini güçlendirmesi yol açabilir. Ama Avrupa'daki insanların hayatını gerçekten de zorlaştırıyor ve Merkel'e Almanya'ya Nazizm olarak tanımlaması gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Çünkü bugünkü Almanya'yı Hitler faşizmi dönemiyle kıyaslamak tarihi görmemek, Hitler faşizminin yaptığı barbarlığı görmemek ve onu relatif etme yani yumuşatmak anlamına geliyor ki bu kabul edilebilecek bir durum değil.
Evet. Çok da hizme iyi bir şeye yaramıyor demek lazım herhalde bu alınan tutum. Son olarak çok kısa
Ceyda Hanım, bunu sadece hani ben söylemiyorum. Ben bunu
tabii.
AKP'ye yakın kurumlarla görüştüğümde, bazı evet. televizyon programlarında görüşüyoruz, onlar bu çıkışların onların Almanya'daki hayatını zorlaştırdığını ve bunu Almanlara açıklamakta zorlandıklarını açık olarak bize söylüyorlar. Yani bu keşke Erdoğan Almanya ile bu gerilimi tırmandırmasın diyorlar. Keşke Erdoğan Almanya ile hakikaten her iki ülke arasında ilişkiler daha yumuşak olduğu, daha işbirliğini güçlendiği dönemlerde. O zaman Almanya'da yaşayan 3 milyon Türkiye kökenli insan var ve bunlar her gün Almanlarla karşı karşıya, iş yerinde, okulda, mahallede, dükkanda, alışverişte. O zaman bu normal insanlar karşısındaki ön yargıları körükleyen bir yaklaşım oluyor Türkiye'den yapılan açıklamalar. Dolayısıyla her iki ülke arasındaki tansiyon düşmesi gerekiyor.
Evet, bunlar da katkı yapacak diye. Son olarak sadece çok kısa soracağım, vaktim de kalmadı ama en azından kısmi yaptırım bekleyebilir miyiz bu zirvede?
Türkiye geri adım atmazsa evet. Yani Türkiye zaten Kasım Aralık ayına kadar bir takvim belirlenmişti. Türkiye'nin de bu konuda bazı adımlar atması istenmişti. Türkiye eğer Akdeniz politikasına bir değişim olmazsa Merkel'in de engelleyemeyeceği şekilde bazı yaptırım kararları çıkacak diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Yücel Göktürk. Hep beraber göreceğiz, konuşacağız, değerlendireceğiz tekrardan. Çok teşekkürler katkılarınız.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Evet, Almanya'ya bağlandık. Son gemi olayının da gemiye arama yapma Alman askerlerinin olayının da eklendiği Türkiye-Avrupa ilişkileri konuştuk efendim. Katarina Duska'dan Won't Leave'le veda edelim. Bugün size, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. I search so thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees, praying to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm holding, I'm crying out for more. Cause you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, can't leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes can speak to me, and even though only your lips can sing to me, and although only to yourself I preach so lasciviously, when I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm holding, I'm dropping on. Leave me alone.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.